Merhaba değerli zamanla yarışırken kendini kaybedenler ve anı yaşamanın sırrını arayanlar. Trenden Bildiriyorum podcast'inde 125. bölüme hoş geldiniz. Bayramın o tatlı telaşını, belki de biraz trafik ve işte benzeri koşturmacalarını nihayet geride bıraktık. Bu hafta rayların üzerinde değilim. Ankara'daki evimde çalışma masamda ya da bazen de yemek masam olan masamda oturuyorum ve aslında böyle biraz da gecenin ilerleyen saatleri oldu. Şöyle hafif bir dinlenme anına doğru geldim ve sessiz sakin ortalık güzel durumdayken bir şöyle bölümümü aradan çıkartayım dedim. Hazır Zöhre'nin de sınavları başlamışken biraz erkenden çalışayım dedim. Ve o gecenin derin sessizliğinde işte çalışmayı, herkes uyurken sakince odaklanmayı aslında uzun zamandır yaşam biçimi haline getirmiştim. Bazen sabah saat 8'de güne başlamamdan dolayı, bazen tabii bu gece saati biraz kısa kalabiliyor ya da çok geceye eskisi kadar kalamıyorum ama yine de gecenin o sessizliğinde çalışmak daha verimli gibi hissediyorum. Biraz aslında dünyanın sesini birazcık böyle kıstığı, sessizleştiği saatler, zihninde biraz berrak olduğu anlar diyebiliriz. Öyle düşünüyorum. O yüzden de biraz bu saatlerde çalışmak keyifli oluyor diyeyim. Neyse, bir önceki bölümde zaten bunlardan biraz bahsetmiştik. Şimdi belki de daha önceki bölümde. Neyse, siz daha iyisini biliyorsunuz şu anda. Ezberimde bir anda kafam karıştı ve biz konumuza gelirsek. Bugünkü bölümde geçtiğimiz günlerde öğrencilerimden bir tanesi yanıma geldi ve şey dedi. Daha doğrusu WhatsApp'tan önce yazdı, sonra biraz öyküsü üzerine konuştuk. Birçoğumuzun da aslında belki de sesi oldu ya da soru olarak kafasındaki birçoğumuzun da yaşadığı o sıkıntıyı bir soru cümlesine döktü ve hocam, zaman yönetmek için biraz desteğe ihtiyacım var, hiçbir şeye yetişemiyorum diye bir taleple geldi ve bunlardan bunu nasıl yapabilirim diye bir sordu. Muhtemelen birçoğunuzun da en azından bir yerlerde cevabını aradığı, en azından hayatının bir bölümünde cevabını aradığı muhtemelen sorulardan biridir bu diyeyim. İşte bu 125. bölüm tamamen aslında ona ve sürekli saate bakarak yaşayan hepimize ithaf edilmiş bir bölüm olarak yolumuza bir çıkalım bakalım. Bugün masamızda yazar ve çizer Jason McBride'ın o muazzam yazısı var. How to Master Time, It Has Nothing to Do with Productivity. Yani zamanın efendisi nasıl olunur gibi böyle iddialı bir giriş ve devamında bunun üretkenlikte de hiçbir ilgisi yok dediği yazısı. Geçmiş bölümlerimizin listesinde şöyle bir her yazı hazırlarken bir listemiz var. Ona bakıyorum öyle kimle hangi yazıyı konuşmuşuz ya da hangi yazısını ele almışız kaçıncı bölümde diye ama bazen bazı şeyleri şöyle biraz artık çok ziyaret ettiğimiz kişileri biraz böyle üstün körü geçiyoruz. Jason McBride de bunlardan biri. Çok fazla yazısını aslında ele aldık. 54'te Dikkat Dağınıklığı Çağında Odaklanmak yazısı ve 89. bölümde Sanatın iyileştirici gücü üzerine yazdıklarıyla hayatımızda aslında ufak molalar oluşturmuştu. Bize farklı bir bakış açısı sunmuştu. Bugün ise meseleyi kökünden çözmeye, zamanın bizzat kendisini masaya yatırmaya geliyoruz. Ve Jason McBride ile beraber yolculuğumuz başlıyor. İlk olarak zaman bir illüzyondur. Nostalji ve anksiyetenin çıkmaz sokağı diyeceğiz. Yazar yazısının bir bölümünde teorik fizikçi Carlo Rovelli ustaca yazılmış kitaplarında zamanın var olmadığını defalarca garanti eder diyor. Zaman olarak deneyimlediğimiz şeyin aslında entropi yani düzenden düzensizliğe geçiş olduğunu açıklıyor. Ve böyle ilginç bir yaklaşım sunmuş Rovelli. Zaman gerçek olmadığı için biriktirilemez. Aynı zamanda israf da edilemez diyor yazar. Entropiye yenik düşmeden önce zamanla yapabileceğimiz tek şey aslında sadece var olmaktır demiş. Devam ediyor. Zaman problemini çözmenin sırrı her zaman şimdi de olmaktır diyor. Nostalji hiç var olmamış bir geçmişte yaşamaktır. Anksiyete yani kaygı ise hiç var olmayacak bir gelecekte yaşamaktır diyor. Anda kalmak ise aslında var olmaktır demiş harika ve güçlü zihinlerimizle zaman içinde ileri geri yolculuk yaparak evrenin yasalarına meydan okumaya nafile bir şekilde çabalarız diyor. Ve devamında nostalji ve anksiyete bizim o cılız zaman yolculuğu girişimlerimizdir diye de eklemiş. Gecenin bu saatinde insan zihninde şimşekler çaktıran bir başlangıç diyebiliriz. Gayet güzel ifade etmiş yine yazar ve öğrencimin hiçbir şeye yetişemiyorum derken hissettiği o devasa anksiyetenin temelinde de aslında bu yatıyor. Henüz yaşanmamış bir geleceği bugünden çözmeye çalışmak diyebiliriz. Yazar da bundan bahsetmiş zaten. 116. bölümde Thomas Oppong ile kendini optimize etme yalanını konuşmuştuk. Bizler zamanı bir kumbara gibi görüyoruz. Ki bu yazara göre yanlış. Bugün çok çalışayım da yarına zaman biriktireyim diyoruz. Oysa McBride'ın dediği gibi zaman biriktirilemez. Geçmişe duyduğumuz özlem, yani nostalji dediğimiz şey ve yarına duyduğumuz korku, ki anksiyete diyoruz aslında buna da, bizi sadece şu anki varoluşumuzdan koparıyor. Yani saate her baktığımızda aslında zamanı değil, kendi eriyip gidişimizi, belki de o entropiyi izliyoruz diyebiliriz. Yani yazarın deyimleri üzerinden böyle bir yaklaşım da geliştirmek mümkün. Yazıya yine devam edersek, kendi zaman felsefeni oluştur, en kıt para birimi diyeceğiz. Yazar, zaman felsefesine ihtiyacınız var diyor. Aslında şöyle söyleyebilirsiniz diye de önermiş. Zaman benim para birimimdir. Her zaman daha fazla para kazanabilirim ama asla daha fazla zaman üretemem. Zaman nihai ve en kıt kaynaktır ki etkinliklere zamanında vararak insanlara saygı gösteririm. Kimsenin benim zamanımı boşa harcamasına da tahammül etmem. Çünkü onlar aslında hayatımın anlarını çalıyorlar diye düşünmelisiniz demiş yazar. Zamanı bir verimlilik aracı olmaktan çıkarıp bir değer sistemine dönüştürmek, ya bu yaklaşım aslında fena da değil gibi. Yani 114. bölümde Avi Siegel'la konuştuğumuz acımasız önceliklendirmeyi hatırlatıyor aslında. Hayır diyemediğimiz her toplantı, iptal edemediğimiz her gereksiz buluşma aslında cüzdanımızdan çalınan bir para değil tabii ki, ama doğrudan hayatımızdan eksilen bir nefestir diye bakılabilir yani. Bana birazcık böyle klişe gibi de geliyor aslında, çok böyle role girme tarzında da gibi de geliyor, ama yani baktığımızda bir şekilde bu yaklaşım yani fena değil gibi, ya da en azından temelde buna yakın bir düşünce, kendi zaman felsefenizi kurmak, bir şekilde sınırlarınızı çizmek diye düşünebiliriz, en azından bu anlamda tutarlı oluyor. Yazıya baktığımızda, yine devam ettiğimizde, farkındalık paradoksu, çabalamayı bırakmak diye devam edebiliriz. Yazar, zamana hükmetmenin sırrı kaygandır demiş. Öğrendiğinizi sandığınızda onu unutursunuz, üzerine çok fazla düşünürseniz bu sır işe yaramaz diyor. Ama zihinsel disiplininiz yoksa bu sır sizin için asla çalışmayacaktır demiş. Zamanı hükmetmek farkındalık gerektirir. Bu kasıtlı olarak geliştirmeniz gereken bir şeydir, ancak kendi kendinize farkında olmalıyım veya şu an farkındayım dediğiniz an zamanı fethetme yeteneğinizi kaybedersiniz diyor yazar. Devamında da sadece farkında olmalısınız, farkında olmaya çalışmamalısınız diyor. İlginç bir yaklaşım. İşte modern insanın en büyük tuzağı belki de, bir görev listesi yapıyoruz ve oraya saat 14-15 arasının anda kal yazıyoruz. Anda kalmayı bile bir yapılacaklar to do listesi öyle bir şeye dönüştürüyoruz, böyle bir maddeye dönüştürüyoruz. Yani anda kal burada en azından temsili, bunun gibi böyle şeyleri bile en azından bir zaman dilimine oturtmaya çalışıyoruz. Ta ilk bölümlerde, 6. bölümde Holly Williams'ın bir yazısını ele almıştık ve orada dağınıklık manifestosundan bahsetmiştik. Mükemmel bir şekilde anda kalmaya çalıştığınızda o anın dağınıklığını, doğallığını kaçırıyorsunuz aslında. Şu an nefesime odaklanmalıyım. Gerginliği o nefesin huzurunu bir şekilde öldürüyor. Farkındalık bir performans değil, sadece bir yani olma hali. Tam olarak bunu ifade etmek çok güç ama her şeyi bu kadar plan plan, program program bir şeyin içerisine yerleştirmek, yapmalıyım, to do listlerimi eklemeliyim falanlara yerleştirmek de yani, yine de siz bilirsiniz diye. Yazıda yine güzel noktalar var. Akışa girmek, evrenden dikte almak diye böyle bir özetleyebileceğimiz bir bölüm daha okuyalım. Zamana hükmetmenin en önemli sırrı akışa, yani the flow'a nasıl girileceğini öğrenmektir diyor yazar. Akış nedir? Profesyonel bir sporcunun bölgede olmak, in the zone dediğimiz, yani o an, o yerde olmak hakkında konuştuğunu hiç duydunuz mu diye soruyor yazar. Konsantrasyonunuzun kendinizin dışındaki bir şeye o kadar odaklandığı ve zamanın yavaşladığı sihirli bir yerdir bu demiş. Eğer sanatın daha yüksek bir amacı varsa o da bizim anda kalmamıza yardımcı olmaktır diyor. Devamında yazar bir şarkı, bir kitap, bir şiir veya bir resim bu anı fark etmeye ve şimdide kalmaya bir davet değildir de nedir diye bize bir şekilde küçük bir mesaj vermiş. Kendisinden kısaca bahsetmiş, yani aslında kendisine de biraz atıfta bulunarak, çalışan bir yazar ve bir yandan da bir çizerim demiş. Faturalarımı böyle ödüyorum. Bir proje üzerinde çalışırken genellikle bir tür transa giriyorum demiş. Artık ne yazacağımı ya da çizeceğimi düşünerek bilgisayarımda yazı yazmıyorum diyor. Klavye ve monitör bilinçli algımdan kayboluyor ve evrenden dikte alıyorum demiş. Bu akıştır ve bu saf mutluluktur demiş. McBride'ın böyle güzel tanımları var. Daha önceki yazılarda da yine konuşmuştuk. İşte evrenden dikte almak. Bir üretken ya da böyle biraz da sanatçı ruhu olan birisi için bundan daha büyüleyici bir tanım pek de olamayabilir belki de. Güzel bir tanım en azından yani. 117. bölümde şey demiştik, işte üreticiler yapay zeka kullanmaktan utanmalı mı diye sormuştuk. Yapay zekanın elimizden aldığı şey aslında o akış halidir diyebiliriz. Gece saatlerinde önümüzdeki işte klavyede harflere basarken bazen saatlerin nasıl geçtiğini anlayamayabilirsiniz. Bu tarz şeyler yaşamışsınızdır. O 10 dakika gibi gelen bir süre zarfında aslında belki de 3 saat abartalım böyle geçmiş oluyor. İşte o anlarda zaman yok oluyor. McBride diyor ki zamanın tiranlığından kaçmak istiyorsanız bir şeyler üretin. Ve bu üretmeniz kimsenin görmesi için olmasın. Yani bunun için değil, kimsenin görmesi için değil. Sadece o akışın içine sızabilmek için üretin diyor. Bu anlamda böyle keyifli bir şey aslında bahsettiği o akış anı. Yani birçoğumuz da belki de bunu farklı farklı başlıklar altında yaşamışızdır. İşte o anı bulmak ya da o anı bir şekilde kaçırmamak önemli diyor. Yazıyı şöyle biraz toparlarsak da birlikte akışa girmek, o flow'la ilgili kısmı biraz daha genişletiyor ve gerçek bir miras diyebileceğimiz bir bölümle tamamlıyor yazıyı. Bu son numara diğer insanlarla birlikte akışa girmek, hazırlık ve farkındalığa adanmışlık gerektirir demiş yazıda. Bir pazar öğleden sonra saatlerce süren hayatımı değiştiren bir an yaşadım demiş. Çocuklar ve ben köpeğimiz Loki ile dışarı çıktık. Hiçbirimiz yanımıza elektronik bir alet de almadık diyor. Çimenlerin üzerinde koşturuyor, gülüyor, bağırıyorduk. Sonunda hepimiz çimenlere yığıldık demiş. Bir anlık aydınlanmayla oyunun sırasında zamanın durduğunu ve şimdi tekrar hareket etmeye başladığını fark ettim diyor. İşte akıştaydık yani, o kovalamaca sırasında tek düşündüğüm o andı. Gelecekteki görevleri ya da geçmişteki hataları düşünmüyordum. Dikkati dağıtan her şeyi ortadan kaldırma işini yaptığımız için zaman durmuştu diyor. Çimenlerin üzerinde çocuklara ve Loki'ye tam bir odaklanma sağladım. Onlara tüm benliğimi verdim. Bu benim için en değerli mirastır diye de devam etmiş yazıda. Şimdi bu örnek çok klişe gelebilir. Bu örnek çok sıradan gelebilir. Bu örnek çok, yani abi işte yazar biraz da böyle süslemiş falan gelebilir. Olay önemli değil. Ya da olayın içeriği önemli değil. Çocuğu, köpeği, çimenlerde oynuyorlar, telefonları kenara bırakmışlar falan. Yani çok biraz böyle kurgusal bir şey gibi de gelebilir. Bana biraz klişe geliyor aslında baktığımda. Ama anlatmaya çalıştığı şey bu değil. Anlatmaya çalıştığı şey köpeği Loki değil, çocuğu değil, elektronik eşyalar değil. Onun için belki o. Ama sizin için bu olmak zorunda değil. Ya bizler genellikle akış halini tek başımıza, izole bir odada yakaladığımızı sanırız. Duvarlara bakacağız, tavana bakacağız. Her şey kulağımıza bir tane müzik olacak ve her şeyden böyle izole olmuş olacağız. Oysa sevdiklerimize tüm benliğimizi verdiğimizde, yani o an orada onlardan başka hiçbir şeyin var olmasına izin vermediğimizde, zaman adeta saygıdan önümüzde eğilir ve durur diyebiliriz. Yani şey, tövbe ister var yani, önde eğilir tövbe ister falan. Yani böyle bir durum olabilir. Evet, dediğim gibi bunların hepsi çok klişe gelebilir. Ama önemli değil ki. Önemli olan sizin o, yani McBride'ın bahsettiği o dünyayı neyle yakaladığınız. Onu illa ama bir şeylerden izole yaşamak ya da bir şekilde izole olarak yakalamak zorunda değilsiniz. Sizin yapmanız gereken o anınızı bulmak. Bulduktan sonra da ona sahip çıkmak. Oralarda bir şekilde vakit geçirmek. Önemli olan nokta bu. Neyse, şöyle toparlarsak yazıyı. Jason McBride'ın kelimeleri bana aslında çok şey anlattı. Birçoğumuza da çok şey anlattı. Yıllarca üniversitelerde işte pazarlama dersi anlattım ya da bir yerlerde, kurumlarda bir şekilde. eğitimler verdik. Girişimcilere mentorluk yaptım. İşte marka mutfağı gibi bir yapı oluşturduk ve bunun peşinde koşturduk. Hala da koşturuyoruz. Ya bütün bu süreçlerde yani günüm o kadar doluydu ki hala da öyle. Hala bir şekilde nefes alacak vakit bulmakta zorlanabiliyor insan. Yani yapılacaklar listelerim, toplantı saatleri, alarmlar, şunlar, bunlar, hatırlatıcılar, hafızamda tutmam gereken işte bir şekilde gideceğim, geleceğim yerler falan milyon tane şey. İşte bu koşturmacada hep zamanı bir şekilde yönetmeye çalıştım ki hala da öyle. Hala bir şeyleri yönetmeye, zaman anlamında yönetmeye çalışıyoruz. 10 dakikamı şuradan tasarruf edersem işte diğer işe şu kadar daha vakit ayırabilirim, bilmem ne olabilir diye hesabı yaptığımız zamanlar çok oldu. Hala oluyor dediğim gibi. Ama geriye dönüp şöyle baktığımda hatırladığım şeyler o yöneltilmiş ve verimli saatler bazen değil. Hatta büyük çoğunluğu değil. Benim asıl hatırladığım gece yarısı aklıma gelen bir fikirle bilgisayar başına oturup sabaha kadar yani yazdığım o akış anları. Yani bazen yazı yazdım. Bazen bir işte yazılım bilmesem de en azından bir kod anlamında bir planlama yaptım. Bir proje planlaması ortaya koydum. Ya da bunun gibi daha bir sürü bir şeyler. Bu sadece gece içinde değil yani. Yoğun bir günün ortasında her şeyi bir kenara bırakıp sadece sevdiğim insanlarla eğlenip keyif aldığımız, geyik şamata yaptığımız o durmuş zamanlar. İnsanlar bilir beni mesela. Çok kritik böyle krizli bir zamandayız. Çok önemli bir şey konuşuyoruz. Aklıma bir anda böyle bir çok keyif aldığım, eğlendiğim bir karikatür ya da eğlendiğim bir video geldi. YouTube videosu falan. Hemen açarım. Hemen üzerine konuşmaya başlarız. Yani bir anda bütün o krizler, iş güç bilmem ne hepsi durur. O şeyin ortasında, hengamenin ortasında o YouTube videosunun ya da işte karikatürün peşine koşarız. Ya bunlar çok keyifli ve güzel şeyler. Şimdi dönüp başa gelirsek öğrencime ve bize, size, hepimize şöyle bir söylemek istediğim aslında şu var. Hiçbir şeye yetişemediğinizi hissediyorsanız bunun nedeni yeterince hızlı koşmamanız değil. Yanlış yöne koşmanız. Ya biz böyle anda kalmak yerine yarına yetişmeye çalışıyoruz. Hatta yarınlara. Oysa yarın siz oraya vardığınızda zaten hep bugün, bugün olacak. Böyle saçma sapan bir benzetme yapayım. Yani yarın gelmeden onu yaşama şansınız yok. İşte bu zaman yönetimi, o time management kavramı, endüstri devriminin bize birer makineye dönüştürmek için uydurduğu koskoca bir yalanın mirası. Biz makine değiliz biz. Biz hisseden, sevinen, yorulan ve bir gün entropiye karışacak olan canlılarız yani. Basitçe baktığımızda durum bu. O yüzden şöyle yapmak lazım yani sabah uyandığımızda. Saatlerimizi kontrol etmeden önce nefesimizi kontrol etmemiz lazım. Gökyüzünü bir şekilde güzel böyle parıltılı, ışıltılı gördüğümüzde ona şöyle bir bakmamız lazım. Bir şekilde geçmişteki pişmanlıklarımızdan ve geleceğin kaygılarından çekip tam karşınızda duran o ana odaklanmanız. Bir şekilde onu yakaladığınız ana bir şekilde odaklanıyor olmanız gerekiyor. Çocuğunuza, eşinize bir ne bileyim bir fincan kahve ya da işinize tüm benliğinizi verin. Bir şeyler yapın. Göreceksiniz ki akreple yelkovan biraz da böyle sizi artık şey yapacak, saygıdan önünüzde eğiliyor duruma gelecek. Çünkü bilmiyoruz. Kaygısını güttüğümüz yarın hayatımızda ne getirecek bilmiyoruz. Getirecek mi ya da gelecek mi onu da bilmiyoruz. Tabii ki carpe diem diye bakmayalım hayata. Tamam ama bir yandan da o anda sahip olduğumuz bir şeyler varsa o sahip olduğumuz şeyleri bir yaşayalım. Sürekli sonrası, sonrası, sonrası diyerek bir yere varamayacağız. O yüzden bu tatil sonrası, bayram sonrası, Ramazan sonrası, haftanın başı artık ne derseniz bir şekilde bize bu tarz bir bakış açısı için en azından bir başlangıç ihtimali sunsun. Ya salı gününü düşünmeyelim. Pazartesi bir yaşayalım. Salıyı sonra yaşayalım. Tabii ki işimizi gücümüzü planlamamızı yıllık, aylık, 5 yıllık bilmem ne planlarımızı yapalım. Ama bunu kaygılarla yönetmeye çalışmak değil mevzu. Mevzu şu anda anın içerisinde, akışın içerisinde kalabilmemiz önemli olan noktası bu. Neyse bayramın sonrasının bu dingin gecesinde benim için siz şu an günün hangi saatindesiniz bilmiyorum ama ve neredesiniz onu da bilmiyorum ama ben Ankara'daki evimden sizlere sesleniyorum ve benim için gerçek bir akış anıydı diyebilirim. Telefonum sanırım 5-6 defa titrediğini gördüm buradan bir şekilde o ışığı yandı söndü falan ama yani o tarafında değilim ben bu yazın içerisinde kalmaya çalışıyorum ve sizlerle sohbetin içerisinde olmaya çalışıyorum. Çünkü benim için bu an bir akış anı. Neyse bu akış anını şöyle şimdilik ben bir sonlandırıyorum. koşturmacalarıma gidiyorum. Ama bu sohbet ettiğimiz konunun özüne de bir şekilde hala kafamda yer vereceğim ve bir şekilde onun üzerine düşünmeye devam edeceğim. Ve siz de düşünmeye devam edin. Bir sonraki bölümde yepyeni bir farkındalıkta ya da yepyeni bir sohbette buluşana dek kendinize dikkat edin ve anınıza ve şimdiye çok iyi bakın. Hoşça kalın.